Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var.
Bugün sizinle 21. yüzyılda genç olmak konusunu konuşmak istiyoruz. Bu konuda konuşulacak gerçekten çok şey var. Ve bugün bir konuğumuz var aramızda. Z jenerasyonunu temsilen Deniz burada. Hoş geldin Deniz.
Hoş buldum öncelikle.
Ve kanepedeyiz Instagram hesabımızdan yayınladığımız anketlerin sonuçlarının da yardımıyla bugün birazcık Türkiye'de 21. yüzyılda bir gencin nasıl hissettiği, nasıl yaşadığı, başına neler geldiğini konuşmak istiyoruz.
Şimdi tabii biz milenyalsın sonuna doğru olan jenerasyonu temsilen buradayız Melda ile beraber. Biz de genç sayılırız değil mi hocam?
Biz 30'lu yaşların gençleriyiz.
Ama biz de genciz.
Biz de genciz ama burada Denizciğim henüz 21 yaşında. Önce biraz Deniz'i tanıyalım. 21 yaşında İstanbul'da yaşayan bir genç kadın. Neler oluyor hayatında? Biraz bahseder misin?
Öncelikle ailemle yaşıyorum. Üniversite okuyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde çizgi film ve animasyon okuyorum. Bunun dışında arkadaşlar, gezmeler, tozmalar, gençliğin verdiği bir hevesle hep dışarıdayız.
Keyfin yerinde.
Geziyoruz. Evet, keyfim yerinde. Ya tabii birkaç konu var ama biraz göz ardı etmek istiyoruz onları. Böyle gidiyor.
Leyla'cığım tuhaftır ki hatırlarsan bizim 21 yaşında olduğumuz günlerde 10 seneye tekabül ediyor. Belki biraz daha fazla. o yaşlardayken aynı cümleleri kurabilirdik. Evet, eğleniyoruz, keyfimiz yerinde, her şey yolunda. Tabii bazı durumlar var ama onları da göz ardı ediyorum. O zaman da bize aslında ülkemizde olan bir sürü şey çok kaotik maotik geliyordu. Şimdi o çarpı 10 oldu ama yine de umutlu konuşan bir kanepeci var yanımızda.
Gençlik ateşi diyebiliriz mesela.
Gençlik
bunu.
Ateşi diyebiliriz.
Ama ben çok mutlu oldum açıkçası bunları duyduğuma. Ya gerçekten mutluyum, keyfim yerinde. Böyle bir zeminde yine de dışarı çıkabiliyorum, eğlenebiliyorum diyorsan seni tebrik etmek istiyorum Deniz'ciğim. Peki madem diyorsun ki keyifler yerinde eğleniyoruz. Senin yaşıtların şu anda gece hayatını nasıl görüyor?
Biraz spontane ilerliyor gece hayatı öncelikle. Yani bu yaşındaysanız genelde böyle Instagram kullanıyorsunuz ve oradan sürekli sizi bu konuda taciz eden insanlar oluyor. Kimisi yeni PR olmuş orada ve PR olduğu için isim yazması gerekiyor. Bundan para kazanıyor ve bunu da size mesaj atıp bu gece burada bir şey var, bu gece şurada bir şey var. Hani sizin isminizi yazalım mı, arkadaşlarını da yazayım deyip bize bunu birazcık zaten önümüze açıyor. Hiçbir yere girerken biz para vermiyoruz.
Bizim zamanımızda bunları işletmeci deniyordu. Şimdi galiba PR denmeye
evet,
başlamış ve sosyal medya üzerinden dönmeye başlamış.
Evet.
Her şey online artık.
Şahane.
Şahane.
Peki Deniz'ciğim, gece hayatının bu kadar pahalı olduğu bir dönemde nasıl bu hesaplar ödeniyor? Nasıl yani geliriniz ne alıyorsunuz, ne harcıyorsunuz?
Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?
Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bu para işini nasıl çözüyorsunuz hayatta?
Bir kere bir fırında içmeden biz o mekana zaten gidemiyoruz. Çünkü bir içki 160 lira ya da bir bira 60 lira gibi böyle gereksiz fiyatlar geliyor önümüze. Biz de doğal olarak öncesinde bir tekel alışverişi, bir birlikte hani aldığımız şeylerle bir demlenip öyle gidiyoruz.
Orada da bir tane mi içiyorsunuz? Orada. Bir taneyi üç kişi mi paylaşıyorsunuz?
Yok, böyle birer tane alıyoruz ama bazıları almıyor mesela. Direkt içeride hiçbir şekilde hiçbir şey almadan takılıyorlar. Ya da o dediğim PR'larla daha yakın arkadaş olup belki bir takım yakınlıklar kurup içki fişi alma gibi bir durumları olabiliyor.
Bir kovalama söz konusu.
Evet. Backstage'lere girmek için ayrı bir kendini gösterme, bir uğraşıdan sonra gir edebiliyorsun. Böyle orada daha çok içki imkanları sunuyorlar.
Kanepemize benzer bir soruyu sorduk. Bir anket yaptık. Gece hayatınız nasıl? Eğleniyor musunuz? İçki içebiliyor musunuz? Diye sorduk. Ve gerçekten herkes öncesinde demlenmek, bir içkiyle bütün geceyi geçirmek.
Benim en sevdiğim yalan, ben bu gece araba kullanacağım. O yüzden bir tane içeceğim.
Ay, şahane bir yalan.
Müthiş, hem de sağlıklı.
Hem de sağlıklı.
Sorduğumuz soruda aslında çoğunluk ne gece hayatından bahsediyorsunuz? Böyle bir şey yok gibi cevaplar vermiş. Bu da aslında Melda ve benim için de geçerli. Ne gece hayatından bahsediyorsun? Böyle bir şey yok.
Bazıları da ne gece hayatından bahsediyorsunuz, bizim gibi hevesi olmadığı için değil de yurtlarda kaldıkları için gece dışarıya çıkamadıklarını söylüyorlar.
Ev gezmelerini çok duyduk bir de cevaplarda. Evet, eğleniyorum. Gece hayatı bizim için ama kanepeler, bir araya geliyoruz, oturuyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Çünkü hayat çok pahalı. Genelde zaten bu da highlightlardan bir tanesiydi.
Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Galiba Z jenerasyonu üniversitede yalnız yaşama hayalinde. Yani
Evet.
öyle bir opsiyon çok yok gibi görünüyor. Mesela Antep'te yaşayan öğretmen karı koca çocuğunu İstanbul'a okula yolladı. Ne yapacak yani? Nasıl İstanbul'daki bir hayatı karşılayacaklar? Bu çocuk nasıl gezecek de? Bu çocuk karnını doyuracak da gece dışarı çıkıp içmesi kalacak.
Bir de mesela o üniversite öğrencisini düşünelim. Ailesi İstanbul'a göndermiş, ev tutulmuş, sonra korona olmuş ve her şey online'a geçmiş. Dolayısıyla da kendi memleketine geri dönmek zorunda kalmış.
Sonra tekrar İstanbul'a gelmesi gerekmiş. İki katı paralar ödeyerek eskiden oturduğu evden çok daha kötü bir ev ya da beş kişiyle paylaştığı bir ev ya da bir yurt ya da bir apart çözümünü üretmiş. Ve mezun olup bir sene içinde iş bulamadığı senaryoda gene anne babasının yanına memleketine geri dönecek.
Zor zamanlar.
Bunun üstüne kariyer anlamındaki hayallerimizi konuşalım birazcık. Denizciğim, kariyerinde neler beklediğini düşünüyorsun seni? Çizgi film okuyorsun. Çizgi
Yani
film ve animasyon okuyorsun. Nasıl bir kariyer planın var?
bizim tarafımızdan baktığında böyle bayağı cool, günümüzü takip eden, çok böyle up bir bölüm gibi algılanıyor.
Animasyon dünyası, oyun çağı, gamerlar, şunlar bunlar derken yani çok trend bir mesleğe adım atmışsın.
Evet, zaten dijital anlamdaki olan çoğu meslek artık çok yükselişte. Çünkü dijital çok yükselişte bir sektör şu anda. Yani güzel gidiyor tabii ki. Benim istediğim daha animasyon değil de karakter ve konsept tasarımı. Bunun üstüne yoğunlaşmaya çalışıyorum ve daha çok da bu tarz şeyleri takip ediyorum. Bir karakter olsun gördüğümde kim yapmış, nasıl yapmış, ne programlar kullanmış, bunları araştırıp aslında o programlarla derinleşmek bana bir sürü kapı açacağını düşünüyorum kariyer anlamında.
Karakter tasarımı ne demek?
Karakter tasarımı yani bir oyun oynadığında, bir film izlediğinde oradaki karakterin neden o şekilde olduğu, bir supernatural bir karakter olabilir, daha çok bu yön istediğim için. O karakterin her bir detayının onun neden öyle olduğunu söylemen gerekiyor mesela. Böyle ekstradan bir boynuz ekledim, öylesine ekledim diyemezsin. Buna biraz yoğunlaşıp, bunları biraz bilip o karakteri ortaya çıkarmak ve o karakteri de insanlar görsün istiyorum.
Aslında bunun içinde biraz mitoloji de var.
Evet, tabii ki.
Mesela mitoloji dersi alıyor musunuz okulda?
Ya mitoloji dersiyle birlikte şöyle söyleyeyim, Photoshop alıyorduk, onu mitolojiyle birleştirdik. Mitolojik canlıları sıfırdan yaratma ve onlara bir konsept verme, bir yer verme, bunları yaptık.
Çok güzel.
Şimdi bizim zamanımızı hatırlıyorum. Hiç böyle konular yoktu. Biz kütüphanede bayağı bildiğim manuel, kağıtları dokunarak, iPad falan yok o tarihlerde. Böyle bir dünyamız vardı. Aslında gerçekten hani ne kadar desek de sosyal medya, işte teknoloji bizi mahvetti falan. Bir de bu tarafları var. Buraları da görmek için bence güzel bir bakış açısı oldu.
Ama bence buralara yani böyle birazcık daha ailesi şanslı olan insanlar gelebilir gibi düşünüyorum. Çünkü okulun bize sağladığı pek bir şey yok. Ne bir bilgisayar olsun ne bir iPad olsun, hepsini sana en başında almak zorunda olduğunu söylüyor. Ve siz kütüphanelerde yaptığınız şeyi biz de bilgisayar odalarında yapıyoruz diye.
Ben çok yeni teknoloji bir tasarım okulundan mezundum ve okula girdiğimiz gün hepimize bilgisayarımız verildi ve her şey öyle başladı aslında. Kullanacağımız bütün cihazlar okulumuzda vardı. Bütün yazılımlar satın alınmıştı. Mesela onun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu ben bugün geriye baktığımda görüyorum. O zaman bize
Tabii.
bazı yazılımlar öğretmişlerdi. Daha şu anda Türkiye'de duymaya başladım o yazılımın adını. Yani ne kadar ileri görüşlü ve öngörülü bir okuldan mezun olduğumu çok sonra fark edebildim. Ama şimdi herhalde zaten bu bütün okullar için bir olmazsa olmaz.
Yani ben hayal bile edemiyorum. Yani böyle bir bölümde okuyup iPad'i de bir de yani zannediyorum sizin bilgisayarlarınız normal herhangi bir bilgisayar olamıyor. Biz zannediyorum ki oyun bilgisayarı gibi bir altyapı gerekiyor. Bunlar da gerçekten Euro'nun, doların rekor tazelediği günlerde çok mümkün görünmüyor. Zaten bugün yaptığımız anketlerde de özellikle kariyer hedefleri tarafına çok ilginç cevaplar gelmiş. Aslında bizi şaşırtmadı, biraz da içimizi burktu. Onlardan bahsetmek istiyoruz biraz. Avukat olup, mezun olup ama para kazanamadığını söyleyen birisi vardı mesela. Eskiden avukat olmak, özellikle bizden önceki jenerasyonlarda da düşünürsek eğer, gerçekten çok para yapan bir şeydi, çok saygın bir şeydi. Fakat mesleklerin bir noktada anlamlarının da değiştiği, yitirildiği ama arkadan gelen bir bilgiyle, çünkü aile diyor ki oğlum avukat olsun. Şimdi oğlun avukat olsun da nerede iş bulsun, ne kadar çalışsın, Türkiye'deki hukuk sistemi belli. Tabii ki de oğlun avukat olmayabiliyor bu noktada.
Aslında demin konuştuğumuz konuyla o kadar ilişkili ki, nasıl ki Deniz dedi, benim okuduğum bölümü okumak için iPad'in olması lazım, iyi evet. bir laptopun olması lazım, bu yazılımları satın almış olman lazım, bir bütçe var. Hukuk fakültesi okumak için yok, onun için bir özel üniversite açtığında hukuk fakültesi kurmak sadece derslik ve bir kütüphane. Ama sen bir çizgi film animasyon bölümü kuruyorsan oraya gerçek bir para yatırman lazım. Bir tıp fakültesi kuruyorsan oraya gerçekten o cihazları, o kadroyu oluşturman lazım. Yani çok yüksek meblağlar. Haliyle bütün özel üniversitelerin bir hukuk fakültesi var ve haliyle çok fazla avukat var ve haliyle avukat olan sevgili kanepemizin biricik üyesi 1,5 yıldır iş bulamadığı için hala ailesinin desteğiyle var olduğundan bahsediyor.
Genellikle zaten yani hani gelen cevaplarda karanlık, korkunç, istemediği bölümü okuyorum, alakasız işler yapmak durumundayım, para hayal gibi bir şey, akademisyen olmak istiyorum ama sanıyorum gidip mekan açmam gerekiyor memleketimde, birkaç aya kadar iyi para aldığımı düşünüyordum ama şu an yetmiyor, ebelik okuyorum ama şarkıcı olmak istiyorum, 3 yıldır 3000 TL'ye ebe olarak çalışıyordum diyen diğer bir kanepemizin üyesi var ve maalesef yetmediği için bırakmak zorunda olduğunu yazmış bize. Yani tüm bunlara baktığınızda kariyer tarafları ve para kazanma konusu Türkiye'de arkadaşlar hepimizin de tahmin ettiği gibi çok kötü durumda. Gönül isterdi ki size bu konuyla ilgili güzel bir şeyler söyleyelim. En ufak bir olumlu cevap olmaması bizim özellikle ilgimizi çekti.
Bir de yurt dışına taşınma umudu taşıyanlar var.
Evet, aynen. Deniz'e sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Cool bir bölümde okuyorsun, havalı bir bölümde okuyorsun. Bunun gelecekte sana geri dönüş olacağını düşünüyorsun. Şu an 3. sınıftasın. Ne hissediyorsun bu konuyla ilgili? Artık para kazanma yaşlarına çok yaklaştın.
Bu konuyla ilgili acilen bir staj yapmam gerektiğini düşünüyorum ve kesinlikle ve kesinlikle yurt dışı, tabii ki herkes gibi ben de düşünüyorum. Bir yandan olmak istediğim kişi, şu anda olmak istediğim noktada olan kişiye bakıyorum daha önce neler yapmış diye. Ve mutlaka bir yurt dışı geçmişi var, Academy of Art diye. Böyle bir yurt dışı yani bizi tabii ki çekiyor bu yaşlar için özellikle. Herkesin böyle bir şeyi var. Yani bir ilişkiye başlarken bile yurt dışı düşünüyor musun? Ben de yurt dışı düşünüyorum çünkü gibi böyle ilginç.
Önden bir
hani yurt dışı düşünme olayı.
Önden var yani. Bir şey onay alınıyor sanıyorum yurt dışı için.
Evet. Yani yurt dışı düşünmüyormuş, çok ilginç falan. Bizim yaşımız için bu çok önemli.
Böyle bir laf var yani. Böyle yurt dışı düşündün, düşünmedin.
Evet. Staja dönersek şu an staj yapmak çok iyi olurdu benim için ve benim bölümümle ilgili bir şey yapmak isterdim. Ama maalesef ki benim bölümümle ilgili yaptığım stajdan elime hiçbir para hiçbir şekilde geçmiyor. Bu yüzden şu an bizim yaşıtlarımız kendi bölümü, kendi ilgi alanı dışında böyle para yapacak şeylerle ilgileniyorlar. Para yapacak mesleklere gidiyorlar. Mesela ben baristalık yaptım. Birkaç ay öncesine kadar çalıştığım bir kafe vardı. Orada baristalık yaptım. Bundan daha öncesinde bir medya ajansında influencer marketing yaptım. Bundan da daha öncesinde buz pateni hocalığı yaptım. Çok iyi bir buz pateni bilgim olmamasına rağmen birkaç doğru hareket biliyordum ve direkt beni aldılar yani. Yani çeşitli işlerde çalıştım. Çizimle ilgili olsun diye dövme sanatçısı olmaya karar verip dövmeci de işe girdim. Böyle yani ufak ufak yapmaya çalıştım ama böyle hani artla ilgili bir şeyler yapayım derken kendimi yabancı bir adama Türkçe dersi verirken gördüm. İngilizceden Türkçe. Yani İngilizcem de o kadar iyi değil bu arada. Ama bir şekilde böyle para kazanmak için öğrenciler bu ülkede tutunuyorlar bir şeye yani.
Sizinle gurur duyuyoruz. Gerçekten. Ekmeğini taştan çıkartmaktır bu.
Bravo. Ya sonuç olarak 21. yüzyıl bize farklı bir şans vermiyor anladığım kadarıyla. Aynı şekilde millennials'lar için de Z jenerasyonu için de geçerli. Artık benim böyle tek bir işim olsun 9-5 çalışayım o rakamla yetineyim gibi bir şey çok da mümkün görünmüyor Melda'cığım sence?
Vallahi Leyla'cığım ben şu anda inanılmaz denizden ilham aldım. Mesela hemen kendimi düşündüm. Ben dövmecide çalışabilir miydim? Ben baristalık yapabilir miydim? Ben işte bir yabancıya Türkçe dersi verebilir miydim? Galiba ben ekmeğimi taştan çıkaramıyorum.
Çünkü bizim zamanımızda böyle bir konsept yoktu. Buna bir kere eğitilmiş insanlar değiliz. Şimdi yeni jenerasyona baktığım zaman gerçekten de hepsi aslında Amerika gibi birazcık. Orada da hani bir şekilde işte baristalık yaparsın, garsonluk yaparsın, işler ne bileyim işte çocuk bakarsın. Bunlar çok normal şeylerdir ama Türkiye'de böyle bir kültür yoktu bizim üniversite yıllarımızda bundan yaklaşık 10 sene önce.
Çok iyi değindin. Dediğin gibi yurt dışı özellikle seçtiğim mesleklerde dövmecilik olsun, baristalık olsun dünya çapında işleyecek meslekler seçtim. Çünkü tabii ki yine yurt dışına çıkma mantığı ortaya çıkıyor.
Her şey buna öğreneyim. Endeksi değil mi?
Evet, öğreneyim hani baristalık öğreneyim. Zaten kahve kültürü bütün dünyada var. Nereye gidersem yapabilirim. Dövme öğreneyim yine nereye gidersem yapabilirim mantığıyla hepsinin içine girmiş bulundum.
Şahane. Çok beğendim.
Ben de çok beğendim. En çok hangisinden keyif aldın?
En çok buz pateni hocası olmaktan keyif aldım.
Hiç beklemiyordum mesela bu cevabı.
En çok hangisi para yapıyor?
En çok şu anda baristalık yapıyor. Ama eğer böyle düzgün bir öğrenci bulup gerçekten Türkçe, İngilizce dersi verirsen 1,5 saatte baristalıktan o tüm gün part time çalıştığın parayı kazanabiliyorsun.
Yani özel ders.
Özel ders.
Herkes ne biliyorsa sağına soluna öğretmeye çalışsın. Buradan da bir tiyo.
Evet. Paranız yoksa karşılıklı beraber barter yapın. O sana onu öğretsin. Sen ona öbürünü öğret ki böylelikle gelişmeye devam edelim en azından. Bir de bizim kanepemizde otururken Melda ile çok fark ettiğimiz bir konu var. Özellikle Z jenerasyonunun estetiğe olan merakı. Bununla alakalı hep bir bölüm çekeceğiz diyoruz. Pek bahsetmek istemiyoruz ama madem aramızda Deniz var ona sormak istiyorum. Estetiğe karşı bakış açın nedir? Etrafındakiler neler düşünüyor?
Ya estetiğe karşı bakış açım ve etrafımdaki insanların bakış açısı benim yaşıtlarım özellikle buna çok açık. Burnum kötüyse yaptırayım, bilmem neyim böyleyse bunu da yaptırayım, ne olabilir ki kafasında. Bunu da biraz şeye bağlıyoruz, eskilerin neden bu kadar az estetik ilgisi olduğunu ve bizim neden çok olduğunu. O zamanlarki estetik malzemeleri ve yapılanlar pek hoşlarına gitmiyordu insanların, eski insanların. Çünkü gelişmemişti estetik sektörü. Şu
eski
an çok...
insan der. Bu arada bize eski insan
yaşlı
derdi.
Dememe kibarlığı yapmak için eski diyor. Muhtemelen annesi yaptırdığı bir şeye tepki göstermiş. Evet. Annesini kastediyor ve annesine yaşlı dememek için eski diyor. Çok kibar.
Müthiş.
Eski evet. Tip insanlar böyle.
eski model kafa. İnsanlar.
Eski kafa insanlar. Ya dediğim gibi o zamanlar estetik gelişmemişti ve insanlarımız buna doğal olarak açık değildi ya bir yerim bozulursa mantığıyla. Şimdiki insanlar görüyor ki biri estetik yaptırıyor, yıllardır mükemmel bir şekilde devam ediyor. Diyor ben de yaptırayım, benim de 10 sene sonra aynı burundan olsun diyor. Bence.
Böyle bakınca da kafama yattı.
Teknoloji gelişti artık diyor. Görüyorum diyor Instagram'da öncesi sonrası bilmem nesi like'ı, kim gitmiş, hangi ünlü gitmiş, kim tavsiye etmiş, güvenilir mi değil mi bunlara böyle bakıp zannediyorum ki kendinizi de onayladığınız bir nokta. Evet aslında bu bize de oluyor. Şu anda mesela bizim jenerasyonumuzda da bu daha çok daha fazla yaygınlaştı. Ama sizde mesela şöyle bir konsept var mı? Ben onu merak ediyorum. Eskiden bizim zamanımızda burnunu yaptırır saklardın bir şekilde söylenmez bir şeydi bu. Böyle bir algı vardı. Sizde bu mesela saklanan bir şey mi?
Ya bazı şeyler tabii ki saklanıyor ama bazı şeyler bayağı açık açık ben burnumu yaptırdım sen bilmiyor musun diye böyle konuşulabiliyor.
Ne mesela saklananlar ne?
Memesini yaptıran saklar ama burnunu yaptıran zaten her şey göz önünde olduğu için söylemez. Ama atıyorum ufak bir dolgu yaptırmış belli olmuyor der ki benim burnumda estetik yok. Bu mantıkta. Ama çok belli oluyorsa artık bir şeyleri saklamak mantıksız.
Bir de bizim jenerasyonda eski insanlardı diyeyim. Biz mesela kırışıklığı tedavi edici dolgular, işte ne bileyim daha işte gıdım sarktı onu toparlat bilmem ne, hani daha eski insanlar bu şekilde bakıyor.
Birkaç basic bir değişiklik şeyi vardı
bence. Yılların senden alıp götürdüğünü estetikle geri almak gibi bakıyor. Ama yeni jenerasyon kendinin başka bir versiyonunu üretmek upgrade etmek gibi görüyor. Biraz hı-hı, şekil değişikliği açısından.
Çok ama güzel anlattın Melda'cığım. Kesinlikle bence de böyle baktığımda, çünkü görüyorum bir şey, bir de moda olunca onu da yapıyorlar topluca devam. Badem göz, çekik göz, kalın kaş. Hatta bununla alakalı şu bantlar falan gördüm ben. Beraber izlemiştik sanki. Kafasının arkasından takıyor, gözler çekiliyor falan. Hani estetik yaptırmıyorsa da bu modaya bu şekilde uyum sağlayabiliyorlar.
Ya da şop yapıyorlar.
Ha, o zaten var.
Ve evden çıkmıyorlar.
Evet.
O zaten var.
Bu arada geçen hafta sonu Leyla ile artık depresyonun sonuna geldik. Ve kendimiz giyinip süslenip dışarı atalım dedik. Ve İstanbul'un görece popüler ve bolca influencerların gittiği bir gece kulübüne gittik. Oturup teyzeler gibi çekirdek çitlememek suretiyle olanı biteni izledik. Instagram'da gördüğünüz o popolar gerçek değil.
Evet, biz ilk gittiğimizde direkt Melda ile birbirimize bakıp "Aa, kimse zap zayıf değil" dedik mesela. İlk şeyimiz bu oldu. Çünkü o kadar çok o feedlerde bunlar görülüyor ki öyle bir şey yokmuş. Bir de çok acayip, mesela bir yerde bir pozunu görüyorsun bir tane influencer'ın. Onun arka yüzünü görmüş olduk. Bayağı bildiğin 10-15 dakika boyunca yanında birisi, bir de öyle çek, bir de böyle çek, bir de şöyle çek. Yani asla anda olmadığın böyle manzaralara şahit olduk birçok kere.
Yani mesela orada bir fotoğraf çekiliyor. Kameranın arkasındayım. O pozu gözümle görüyorum. Sonra eve gelince hususi olarak stalkladım. Ve benim gördüğümle Instagram'daki fotoğraf aynı fotoğraf değildi.
Kesinlikle değildi. Ama artık bunu anlıyor olmamız gerekiyor. Yani çok uzun zamandır böyle yaşıyoruz hayatı.
Sanal varoluşunu farklı tanımlıyor olabilirsin.
Evet.
Yeni jenerasyon bir cümle söyledim.
Sanal ve o edayla söylüyor.
Ama artık bu sıkıcı konulardan ben şiştim.
Evet, yeter artık tabii.
Fanfifon konulara gelmek istiyorum.
Hayat devam ediyor.
Aşk meşk işleri nasıl gidiyor sizin jenerasyonda? Mesela arkadaşların çoğunun sevgilisi mi var, yok mu? Nasıl ilişkileri var? Senin ne oluyor hayatında? Biraz fanfifon konuları konuşalım.
Bir kere en yakın arkadaşımın 6-7 senelik bir ilişkisi var, ilginçtir ki. Ama çoğu arkadaşımın bir sevgilisi yok ya da çıktığı kişi böyle bir sevgilim var, yakışıklı işte böyle falan diye yanında gezdirdiği bir tip, birkaç aylık falan sonra hemen bırakıyor. Yani böyle aramızda ya tam sevgili oluyorlar, birkaç yıl sürüyor, ya da böyle birkaç ay öylesine sevgili olup bırakıyorlar. Hiç böyle bir başka bir şey yok doğru düzgün.
Ama herkesin hayatında biri var anladığım kadarıyla.
Herkesin hayatında biri var. Olmazsa da ay benim de olsun, benim de olsun, nasıl olabilir, şuraya gideyim, buraya gideyim, burada böyle çocuklar varmış, şurada güzel kızlar varmış, bir gidip oradan tavlamaca.
Ha, bayağı fiziksel tavlamaca kafası.
Bayağı.
Online?
Online çok var zaten. Hı. Online'da böyle Tinder'lardan tanışmalar, bir şeyler çok var. Ama benim kafama göre ve benim etrafıma göre daha yüz yüze tanışmalar daha samimi geliyor bana. Zaten eskiden çok koptuk. Bir enerjiye bakalım.
Senin sevgilin var mı?
Var.
Mesela ne sıklıkla buluşuyorsun sevgilinle?
Yani mesela 2-3 günde bir en fazla görüşüyoruz.
Nereye gidiyorsunuz birlikte?
Değişiyor. Beşiktaş'a gidiyoruz. Kanyon taraflarına, Levent'e gidiyoruz. Yeniköy'e gidiyoruz. Nişantaşı'na gidiyoruz. Olabildiğince gezmeye ve farklı yerler görmeye çalışıyoruz. Çünkü yeni evden çıktık koronadan doğal olarak. Öyle. Bizim okulun yerlerine gidiyoruz. Hani terasıydı, kampüsüydü. Böyle bir gezmece halindeyiz. Şurada bir dilim pizzacı varmış. Oraya gidelim kafasında. Geziyoruz.
Demek ki bizim kanepelerimizden kalkmak istememe işimizin sebebi...
Yaşlandık.
Eski insan olduk.
Eski insan olduk. Bak, gezen geziyor Leyla.
Ben de onu gördüm.
Sen istiyorsan dilim pizzacıya götüreyim.
Ay, müthiş bir etki. Gerçekten biz niye böyle şeyler yapmıyoruz? Şurada bir kahve içelim falan, bizde yok. Evimizde içeriz var bizde yani. Tabii ki de gidip bir yerde bir şeyler yiyip içiyoruz. O başka, ama şunun için şuraya gidelim yok sanki pek fazla.
Ya şimdi biz biraz da kendimizi galiba bu kafalara sokuyoruz. Daha dün Hint restoranında yemekteydin Leyla'cığım.
Aa, evet. Aç gözlü. aç gözlü.
Peki aslında konuyu getirmek istediğim şu. Şu anda günümüzde bir üniversite öğrencisinin ilk date'ini birazcık açar mısın bize? Neler oluyor ilk date? Birini bir yere davet etme.
Ya bizde öncelikle böyle bir date falan kafasında kimse buluşmuyor. Gel seni evinden alayım, yemeğe çıkarayım falan. Böyle şeyler sanki bir tık daha...
Eski insan.
Yok, eski insan değil de daha böyle yaşça büyük olmam gerekiyormuş gibi bunun için. Daha çok böyle hadi bir kafede buluşalım, kahve içelim, konuşalım.
Kim kendisi sonunda nasıl geliyorsa gelsin gibi bir
ha,
şey.
Ha, kim nasıl geliyor. Ha, alırımcılar da var böyle, babası ona araba almış. Göstermek o yaşında istiyor. Göstermek istiyor. Ben seni alırım, nereden alayım? Ben seni alırım kafasında olanlar da var. Yani ilginç kafalar. Öyle tanışıyorsun, kahve içiyorsun ama böyle tabii ilişkinin devamında da eğer böyle... parasal anlamda güçlü bir ailesi yoksa karşındaki kişinin ya da senin, genelde bu hesaplar bölüşülür bizde. Hepimiz öğrenciyiz, Alman usulü yapalım kafasında. Böyle bir date, seni date'e çıkarayım çok olmaz o yüzden bizim aramızda.
Güzelmiş.
Gene tekrarlamak istiyorum. Amerika gibi, Avrupa gibi aslında birazcık daha.
Çünkü zaten bunları böyle yapıyorlar bir gün yurt dışına taşınırlarsa diye.
Tabii. Aynen. Orada hayal kırıklıklarına uğramasınlar şimdi Alman hesabını görüp.
Yani gerçekten genç bir adamın bir kızı evinden alıp date'e götürüp hesabı ödeyip içkiyi ödeyip evine geri bırakması için gerçekten iyi bir kredi kartı limiti olması lazım.
Tabii tabii, kesinlikle.
Bu arada bunu kanepemizde de sorduk. İlk randevu nasıl bir kavram, ilk buluşmada neler oluyor diye. Çok değişik cevaplar aldık. Benim en çok dikkatimi çeken şey, en az 10 kere aşırı kelimesini gördüm cevaplarda. Aşırı heyecanlı, aşırı iyi, aşırı şöyle, gergin, aşırı böyle. Aşırı yeni nesil bir kelime mi? Çok mu kullanılıyor?
Ya ben burada çok fark ediyorum. Siz söyledikten sonra fark ediyorum ama geçen mesela sizle çektiğimiz bölümde ben salı fark ettim. Bunu sadece bizim jenerasyonun kullandığını çok fark etmemiştim. Şu an aşırıya bakıyorum ama yani hepimiz kullanıyoruz aşırı. Yeni bir kelime değil sanki.
Aşırı bir kelime. Aşırı iyi bir kelime.
Çünkü neden arkadaşlar? Sınırlarda yaşıyoruz. Bu ara sınırlarda yaşıyoruz. Kimse dengesinde değil. Benim de mesela bu gelen cevaplarda, ankette bu soruyla alakalı en çok ilgimi çeken şey gergin kelimesi oldu. Gergin kelimesini birçok kişi kullanmış. İşler kesat denmiş. Eğlence için olan sevgililerim başka, duygusal olarak gördüğüm sevgililerim başka diye iletmiş.
Benim en çok ilgimi çeken cevaplardan bir tanesi şu oldu. Artık yemek date'leri bitti. Date'ler kahve date'leridir. Ve sen de benzer bir şey söyledin Deniz'ciğim.
Evet, çünkü artık yemek oldu ne kadar, kahve bile oldu ne kadar. Artık bir date'e çıkarıp bir de ödemek istiyorsan. Hani bir de karşındaki kim bilmiyorsun. Ödemek de ister misin acaba onun için o yemeği deyip herhalde bir kahveye çıkarıyorsun önce.
Ama bu dediğin çok doğru. Kahve de ne kadar oldu? Kahve ne kadar oldu arkadaşlar? Ya, bir şey diyeceğim. En son biz her şeyi konuşuyoruz. Kahveyi konuşmayı atladık ama bugün aklıma geldi. Eskiden mesela ofise gittiğimizde en az bir iki kere bir Starbucks bir şey yapılıyordu. Şimdi o Starbucks'lar günde her gün yapsan 50-60-70 falan tutar yani.
Normal mümkün değil. Bu. Artık kahve de bir gider.
Bu normal mi arkadaşlar?
Normal mi? E tabi herkes anca bir kahve içip kalkabiliyorsa da kahve fiyatları fırlıyor.
Evet. Kahve bayağı değerli bir şey oldu. Bunu atlamayalım.
Kahve fiyatları arttıkça da barista maaşları yükseliyor arkadaşlar.
Bu da senin işine geliyor. Mesela sevgilinle ilişkinde kıskançlıktır, birbirine karışmadır. Senin daha önce konuk olduğun bölümdeki bize verdiğin stok deneyimleridir. Böyle nasıl bir denge var?
Ya bizim yaşımızda kıskançlık şeyi çok yüksek. Kıskançlık gerçekten çok var aralarında insanların. Ama benim ve şu anda beraber olduğum kişi arasında böyle bir kıskançlık söz konusu değil. Tabii ki belli şeylerden rahatsız olma durumu var ama hani hayatıma haber vermem gerekiyormuş, hayatıma bir şey yapmam gerekiyormuş gibi bir mevzu asla yok. Kesinlikle hepimiz bireyseliz öncelikle. Ama bunu benim yaşımdaki insanların hiçbirinde doğru düzgün göremiyorum. Önce bunu bir söyleyeyim yani. Herkes bir karışma kafasında, benim istediğimi yapacaksın, oraya gidemezsin ama ben tek başıma gidebilirim kafasında bile olan insanlar var. Yani böyle
zorbalık yani.
Zorbalık çok var. Hiç hoşuma gitmiyor bunları görünce. Sinirleniyorum. Kimse kimseye bunu yaptırtmasın.
Biz de kanepemizde sevgilinizin hayatına müdahale ediyor musunuz, kıskanıyor musunuz diye sorduk. Bizim kanepe çok cool çıktı.
Hiç dediler ya, sıfır.
Kıskansam bile müdahale etmem diyen bir iki kişi oldu.
Evet.
Bayağı kanepemizle gurur duyuyoruz. Canımız
Ama bunu söylemek
kanepemiz.
istemeyenler de var.
Yani bizim kanepeciler relax çıktı. Kendileriyle gurur duyuyoruz. En son olarak mutlu musunuz diye bir soru sormuştu Melda'cığım.
Kanepemizin mutluluk oranı %40 çıktı. Yani %60'ımız dark side.
Yani 10 kişiden 6'sı akıl ve ruh sağlığını kaybetti demiştik değil mi daha önceden Türkiye'de?
Gerçekten kanepe sonuçları gerçeği yansıtıyor. Evet, böyle bir kitleyiz. Sen mutlu musun Deniz'ciğim?
Ben mutluyum ama bir yandan da mutsuzum. Ama bunu çok dile getirip daha çok mutsuz olmak istemiyorum. Çünkü yani belli şeyler, herkesin yaşadığı şeyleri yaşıyorum. Genel olarak bu yaşlarımı heba etmek istemediğim için mutluyum deyip mutluymuş gibi artık devam etmek istiyorum ve çoğu şeyi önümden kaldırmak istiyorum.
Yani şöyle diyebilir miyiz?
Ünlü şairin de dediği gibi mutsuzum ama keyfim yerinde.
Yani bir de bir laf var biliyorsunuz. Yanlış yoldayız ama bu kadar da yürüdük.
Yanlış yolda olan ama buraya kadar yürüdüğü için dönemeyen herkesi öpüyoruz.
Gerçeklerini kabullenen Deniz'e bize ilham olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Z jenerasyonu konunun farkında, konunun bilincinde ama salmış durumda her zamanki gibi. Bizlere de eski insanlara da güzel bir ders olsun. Bir sonraki bölümde daha neşeli konularla görüşmek üzere.
Aşırı öpüyoruz.
Çok aşırı öpüyoruz.
Hoşça kalın.
Bay bay.